Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyiden Evvelina vel-Ahirin. Ve-selamun alel-mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneleri Gülistanı'nın Hazreti Zeynep Annemiz Gülistanı 20. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. En son geldiğimiz yer benim Mustalik gazvesi efendim. Hepimizin bildiği gibi Resulullah Aleyhisselam seferlere çıkarken hanımları arasında kura çeker, kura kime çıkarsa o sefere onu götürürdü. Bazen iki annemizi götürdüğü de olurdu. Benim Mustalik gazvesi için kura Hazreti Ayşe annemize çıkmıştı. Yine her seferde olduğu gibi bu seferde de diğer bütün annelerimiz gelip hem Resulullah Aleyhisselam ve hem de Ayşe annemizi yolcu etmişlerdi. Müreysi kuyusu etrafında cereyan ettiğinden dolayı bu savaşa aynı zamanda Müreysi gazvesi de denmiştir. Büyük bir zaferle Medine'ye dönen ordu her zamanki gibi büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Dikkat ettiyseniz çok kısa geçtim. Çünkü konumuz Zeynep binti Cahş ve bu annemiz de bu seferde yok. Yine hatırlayacağınız gibi sizlerle Ayşe annemizi genişçe paylaşırken bu konuyu oldukça geniş orada işlemiştik. Biz burada sadece Zeynep binti Cahş annemizin bulunduğu yerleri parça parça sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz inşallah. Hazreti Zeynep annemiz Ayşe annemizin rahatsız olduğunu görünce çok üzülüyor. Nasıl görüyor? Çünkü hepsi diğer annelerle beraber hepsi annemiz seferden dönünce ziyaretine gelmişlerdi, hoş geldin demişlerdi. Fakat birkaç gün sonra hasta olduğunu duydular, gittiler. Cidden çok hasta Hazreti Ayşe annemiz. Bir ihtiyaç hasıl olursa canla başla hizmet edeceklerini de söylemişlerdi. Onların bu anlamlı yakınlıklarından çok memnun olan Ayşe annemiz her birine teşekkürün yanında dualar etmiş. Şimdilik herhangi bir şeye ihtiyacı olmadığını söylemişti. Şimdi efendim burada üzerinde durulması gereken bir husus daha var. Onu da hemen açayım birazcık izninizle. Annelerimizi anlatırken Ayşe annemiz olsun, diğer annelerimiz olsun. Yani genel böyle klasik bir yöntemle işte annelerimizi iki grup haline getirip birbirleriyle sürekli mücadele eden kadınlar şeklinde işleyen maalesef çok kitaplar var. Oysa bunlar arasında çok güzel de bir beraberlik var. Yani insanların olduğu her yerde problem de olur, hadiseler de olur, muhakkak güzellikler de olur. Ama hayatı tamamıyla efendim böyle fitne fesatları araştırmayla geçenler hep bu boyuta yönelmiş oluyorlar. Diğer tarafta ise ciddi bir şekilde olayları araştıranlar ise çok daha düzgün, çok daha güzel sahneleri görüp paylaşabiliyorlar. Ayşe annemiz böyle söylese de Zeynep annemiz yine de çok çok ziyaretine gitmiş, evdeki bazı işleri çekip çevirmişti. Onun bu özel ilgisinden çok memnun olan Ayşe annemiz yine dua etmişti ona. Bu böyle bir süre devam etmişti efendim. Hazreti Zeynep annemiz Ayşe annemizin bu hastalığının diğer hastalıklara pek benzemediğini görüyordu. öylesine ateşli bir hastalığa tutulmuştu ki humma ateşi gibi alev alev yanıyordu. Bu şekilde 2 hafta yatmak zorunda kalmıştı Hazreti Ayşe annemiz. Bazı rivayetler çok zayıf da olsa işte seferde soğuk aldı, üşüttü vesaire gibi hani bir sebep bulmak zorundayız ya. Normalde aslında her şeyin sebebini bilmiyoruz ama böyle illa bir şeye şundan dolayı hasta oldu, şundan dolayı şöyle oldu, böyle oldu diye ifadelerinde kullanıldığını burada söylemiş olalım. Ve bu kadarla yetinelim inşallah. Şimdi efendim Beni Mustalik gazvesi üzerinden çok zaman geçmemişti ki asıl mevzuya geldik işte. Beni Mustalik gazvesi üzerinden çok zaman geçmemişti ki akılların ucundan bile geçmeyecek bir dedikodu dilden dile yayılmaya başladı. Bu öyle bir dedikoduydu ki bunun hayalinin hayali bile hayal olacak kadar açık, apaçık bir iftiraydı. Sanırım anladınız ne demek istiyorum. Bu öyle bir dedikoduydu ki, ifadeye dikkat edin, bunun hayalinin hayali bile hayal olacak kadar açık, apaçık bir iftiraydı efendim. Böyle çirkin, çirkin olduğu kadar da korkunç olan iftiradan, çirkin, çirkin olduğu kadar da korkunç olan iftiradan Allah'a sığınan Zeynep annemiz bunun apaçık bir iftira olduğunu anlıyordu. Fakat münafıklar bunu öyle bir yayıyorlardı ki ister istemez milletin akılları bulanmaya başlıyordu. Peki olay ne? Ayşe annemiz de yine bunu geniş işlemiştik. Şu anda bütün olaylar Ayşe annemiz etrafında cereyan ediyor. Mümkün mertebe Ayşe annemizden az ama konumuz Zeynep annemiz olduğu için o ağırlıklı götürmeye çalışayım. Efendim bu sefer esnasında dönüşte bir ihtiyacını karşılamak için konakladıkları yerden biraz uzaklaşan Ayşe annemiz konak yerine döndüğünde ordunun gittiğini görmüş. O sefer esnasında artçı olarak görevlendirilen Hazreti Safvan bin Muattal tarafından getirilip orduya yetiştirilmişti. Evet, aslında olay bu. Yani ortada bir şey yok. Ama başka bir sıkıntı var. Kıymetli dinleyenler. Şimdi onu anlamaya çalışalım inşallah. Ancak sıkıntılı bir konu. Konuştuğumuz annemiz ayetlerle de sabit birçok konu var bu etrafta. Ayşe annemiz de genişçe bunu işlemiştik ama yine de zorluk çekiyorum şu anda konuşurken. Hadise bu kadar basit olduğu halde o anda ordunun içindeki münafıklar tarafından farklı yönlere çekilmiş, yol boyu pişirilerek Medine'ye gelince piyasaya sürülen bu kor ateşiyle fitne alevi yakılmıştı. Kısa sürede her tarafa yayılmış, ortamı da alabildiğine girmişti. Ben diyemiyorum ama ilk kez dinleyenler için hocam ne oldu, konu nedir diye sanki sorar gibi bir hissiyat var içimde. Şimdi efendim hadisenin özünde şu var. Dönüş yolunda sabaha doğru bir mola var. Ordu hareket edecek, toparlanıyor. Ayşe annemiz de bir ihtiyaç için şöyle bir kenara bir yere çekilmiş. İhtiyacını görmüş gelmiş. Ancak bu ister savaş seferleri olsun, ister diğer bazı seferler hac veya umre seferi olsun. Hanımlar daha rahat seyahat etsinler. Güneşin alevden okları altında yanmasınlar. Sıcaktan kavrulmasınlar. Kum fırtınası vesaire de sıkıntı çekmesinler. Bir de böyle göz önünde fazla olmasınlar diye birçok yönden, yani korunma amaçlı, rahatlık amaçlı, edep amaçlı, çok amaçlı Hevdeç adı verilen deve üzerine bir küçük odacık yapılır, bağlanır. Annemiz bunun içinde seyahat eder. Annemiz diyor ki, ben diyor böyle hem gençtim diyor, hem de biraz zayıfçaydım. Muhtemelen diyor beni Hevdeç'in içinde zannettiler. Onu kaldırıp deveye yüklediler, gittiler diyor. Olay bu. O da biliyor aleyhisselam her seferinde muhakkak bir ordunun sonun toparlasın diye kalan yiten bir şey varsa alsın orduya yetişsin diye duruma göre 1, 2 veya 3 kişi görevlendirir. O seferde de Hazreti Safvan bin Muattal görevli efendim. O da böyle, Ayşe annemiz de biliyor şimdi burada bir görevli biri var, gelip beni buradan götürür diye endişeye kapılmıyor fazla. Ve neticede Hazreti Safvan geliyor, Ayşe annemizi alıp orduya yetiştiriyor. Ben ayrıntıya girmiyorum çünkü ayrıntıyı Ayşe annemiz sohbetinde sizlerle genişçe paylaşmıştım efendim. Ancak onların orduya bu şekilde geldiğini gören münafıkların lideri İbn-i Selül böyle kaş göz işareti yaparak ve çirkin bazı kelimeleri kullanarak, ben kullanmak istemiyorum efendim, yani fiskos etmeye başladı. Bunu yaymaya başladı daha yoldayken. Altyapısı her şey hazırlandı. Medine'ye gidince de adam akıllı yaydılar ve piyasaya sürüldü bu. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Münafıklar her dönemde vardır, olacaklar kıymetli dinleyenlerim. Ancak işte biz münafıklara bu kozu vermeyeceğiz. Ayşe annemizin en çok üzüldüğü bu olmuştu yani. Bu kozu, bir kastı yoktu ama sonuçta bir koz vermiş oldu. Yani iftira atacakları ortamı bulmuşlardı münafıklar. Biz bu tip hadiseleri iyice dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz. Tahlil edeceğiz bunları. Ondan sonra niçin bunlar yapıldı, bu sözler niye söylendi boyutuyla hadisi kavramaya ve daha dikkatli olmaya efendim çalışacağız. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz yeni aldığı bu haberiyle öyle bir sarsıldı ki, ya öyle bir sarsıldı ki en şiddetli deprem bile, en şiddetli deprem bile böyle bir sarsıntı meydana getiremezdi. Hayır, asla böyle bir şey olamaz. İlk tepkisi bu. Hayır, asla böyle bir şey olamaz. İçinde böyle volkanlar patlasa da bunu dışa vurmamaya dikkat ediyor. Bu çok çirkin, çirkinden de öte korkunç iftiranın daha fazla yayılmasını istemiyordu. Ayşe annemize atılan bu korkunç iftira kendisine atılmışçasına onu çok rahatsız ediyor. Onu çok rahatsız ediyor, acıyla kıvranıyordu. Bu aynı zamanda Müslüman kardeşin Müslüman kardeşe karşı duruşu da ortaya koyuyor. Onu anlamış oluyoruz burada. Ayşe annemiz ise hasta yatağında yatıp dışarı çıkamadığı için nelerin olup bittiğini bilmiyordu tabi. Evdekiler de ona bunu söylemediler. Halbuki dedikodu iyice yayılmış, Medine bu çirkin iftira ile alabildiğince karışmıştı. Alabildiğince karışmıştı Medine bu iftira ile. Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere Ayşe annemizin anne babası, yani Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ummu Ruman da olayı duymuşlardı tabii. Onlar da başından beri duydular. Daha doğrusu bütün Medine bu dedikodu ile çalkalanıyordu. Herkes duymuş, duymayan bir tek Ayşe annemiz kalmıştı. Hasta olduğu ve hastalığı da çok ağır seyrettiği için Ayşe annemize hiçbir şey sezdirmemişlerdi. Hatta onun bu çirkin dedikoduyu duyup öğrenmemesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ayşe annemize bu hastalığı süresince annesi gelip bakıyordu. Diğer annelerimiz de az önce geçtiği gibi her ne kadar çok yakından ilgilenseler de bir anne kadar olamazlardı tabii. Uzun bir aradan sonra muhtemelen 20 gün falan. Bu korkunç iftirayı öğrenen Ayşe annemiz bir anda kendinden geçip bayıldı. Ayıldığı zaman annesinin yanına varıp orada kalmaya başladı. Yani Resulullah'ın evindeydi, baba evine geçti. Zaten yakın birbirine. Hazreti Zeynep annemiz de bu sefer ziyaret için oraya gider oldu. Sevgili kuma arkadaşını ne kadar teselli etse de teselli edilecek bir durum değildi bu. Şimdi teselli edilecek bir durum, teselli ediyor. Şimdi biz bunun bütün ayrıntılarını az önce ifade ettiğim birkaç kez daha ifade edeceğim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe annemiz adlı çalışmamızda genişçe işledik. Çünkü olayın kahramanı o. Ve rivayetlerin çoğu da ondan geliyor zaten. Ancak burada Zeynep annemizin konumu, durumu ne? Onları görmeye çalışıyoruz. Resulullah Aleyhisselam gerçekten çok zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Ayşe annemiz ise bu çirkin iftiradan dolayı üzüntüsünden neredeyse yüreği parçalanacak bir duruma gelmişti. Ortam her geçen gün daha da geriliyordu. Daha fazla dayanamayan Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ayşe annemizin de odasından duyabileceği gür bir sesle Resulullah Aleyhisselam'a çok çarpıcı bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulü, onu sana kim nikahladı? Soru bu. Burada bir şey açmam gerekiyor. Onu sana kim nikahladı deyince, çünkü bu kısım biraz Zeynep annemizin hayatında var. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, hem kendi evliliğim hem de kızlarımın evliliği vahiy ile olmuştur. Yani Cenab-ı Hak şunu al demiş, almış. Kızını şuna ver demiş, vermiş. Ana fikir bu. Hazreti Ömer bunu kastediyor. Ey Allah'ın Resulü, onu sana kim nikahladı? Herkesi sus pus eden bu soru bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Ayşe annemiz bile ağlamasını kesip bütün dikkatini bu sese verdi. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı gayet makul ve herkesçe bilinen bir cevaptı. Aziz ve celil olan Allah nikahladı. Rivayet bu işte. Aziz ve celil olan Allah nikahladı. Tekrarlamak durumundayım. Çünkü az sonra onu söyleyeceğim. Gerçi daha önceki derste geçti bu. Zeynep binti Cahş annemizin nikahını bir insan kıymadı, vahiy ile kıyıldı. Bir tek onda var bu. Zeynep annemiz de var. Vahiy ile nikahı kıyılan. Bunu sizlerle genişçe paylaşmıştım. Burada kastedilen, az önceki hadisi şerif ifade ettim ya, Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesinin buradaki cevabıdır. Yani bütün evliliklerim, kızlarımın da evliliği diyor Aleyhisselam, vahiy ile olmuştur diyor. Hazreti Ömer daha gür bir sesle, zevcen hakkında kötü bir şey olsa Allah onu sana gizler mi ya Resulallah? Bütün derdi Ayşe anne duysun, halk da duysun. Hayır diyor Aleyhisselam. Hazreti Ömer elbette ki hayır. Öyle bir şey olsa Allah onu ortaya koyar değil mi ya Resulallah? Peygamber Aleyhisselam elbette diyor. Böyle bir vahiy ya da bunu doğrulayan herhangi bir haber gelmediğine, Cenab-ı Hak da her şeyi görüp bildiğine göre Bu iftiracıların iftiralarından başka bir şey değildir ya Resulallah. Bu iftiracıların iftiralarından başka bir şey değildir. Ayşe gibi biri için haşa ya Resulallah, haşa. Bu büyük bir bühtan ve apaçık bir iftiradır. Öyle gür sesle bunu söylüyor ki yani çok kişi işitiyor. Hazreti Ömer'in bu haklı çıkışları girgin ortamı bir anda yumuşatıverdi. Bir anda yumuşatıverdi. Ya. Öyle ki Resulullah Aleyhisselam günlerdir ilk defa tebessüm etti. O kadar üzüldü ki Aleyhisselam yani. Günlerdir tebessüm edemiyor. Ayşe annemiz ise bu sefer sevincinden ağladı. O da sesini duyuracak kadar hıçkırıklar arasında zoraki konuşabildi. Ömer bu, Ömer. Allah senden ebediyen razı olsun ey Ömer. O da sesini dışarıya böyle duyurdu odasından. Hazreti Ömer altta kalır mı mübarek? İftira, ap açık bir iftiradır bu ey Ayşe. Resulullah da biz de seni iyi bilip tanırız. Hepimizi geç, her şeyi en iyi bilen ve gören Allah var, Allah. Allah şahit olsun ki apaçık bir iftira, çirkin bir bühtandır bu. Ayşe anne yine göz yaşlarla ben de Allah'ı şahit tutarım dedi Ayşe annemiz. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ümmü Ruman, Ayşe annemizin anne babası biliyorsunuz. Sevgili annemizin anne babası oldukları için onlar herhangi bir şey söyleyemiyorlardı. Ama en zor zamanda en gür çıkışı yapan Hazreti Ömer'e minnet ve şükranla bakıyorlardı. Hazreti Ömer devam ediyor. Üzülmeyin artık ey Sıddık ailesi. Allah hakkı ortaya çıkaracaktır. Bu apaçık bir bühtan ve iftiradan başka bir şey değildir. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar rahat nefes almışlardı. Hazreti Ömer'in böyle gürlemesi karşısında Hazreti Zeynep bint Cahş annemiz de o kadar çok sevinmişti ki kendini tutamayıp sevinçle hıçkırdı. O da Ayşe annemiz gibi içlendi. Ömer bu ya, Ömer. Ömer'ül Faruk'tur bu. Radiyallahu anh. Sahabenin duruşu güzel. Peygamberimiz aleyhisselam bunca keşmekeşlik altında itidalı sürdürürken ashabına da sürekli itidal çağrışı yapıyordu. Belli ki birileri ortamı bulandırıp fena halde karıştırmak istiyorlardı. Bu her dönemde farklı şekillerde oluyor kıymetli dinleyenlere. Bu bazen siyasi lider oluyor. Bazen tasavvufi anlamda bir mürşidi kamil oluyor. Bazen bir öğretmen, bazen bir üniversite hocası, bazen bir imam, bazen bir müftü. Yani toplumun önünde olan itibarlı insanların itibarlarını sarsmak için itibarsızların itibarsızlığın üzerinde bir hareketidir bu. O yüzden mümkün mertebe dikkat edecek, mümkün mertebe şom ağızlılara, hain bakışlılara asla koz vermeyeceğiz. Her hareketimiz, her davranışımız inancımıza, ahlakımıza, adabımıza uygun olacak ve böyle gönlü bozuk, kulağı bozuk, gözü bozuk, aklı bozukların elinde malzeme olmayacağız inşallah. Efendim, Resulullah Aleyhisselam bu çirkin dedikoduyu ilk duyduğu andan itibaren bunun bir iftira olduğunu anladığı halde yine de tahkikat yapmayı sürdürüyordu. Malum şimdi daha sonra bir kez daha söyleyeceğim ama erkenden mi söylemiş olayım. Bir yandan bir koca olarak, bu hanımın kocası, koca olarak tahkikatı sürdürüyor ve kocalara böyle durumda nasıl davranılır bunun örneğini ortaya koyuyor. Bir yandan devlet başkanı olarak tahkikatını sürdürüyor. Böyle durumlarda bir devlet başkanı nasıl hareket etmeli bunun örneğini ortaya koyuyordu. Bir diğer taraftan ise bir nebi, bir rasul, bir peygamber olarak tahkikatını sürdürüyor ve nebevi yönetimin nasıl olduğunu da açıkça ortaya koyuyordu. İşte bu tahkikatları sürdürürken Hazreti Osman'ı çağırıyor. Bu konuda kanaatini soruyor. Hazreti Osman'ın cevabı edebiyle örtüşen bir tavırdaydı. Haşa ya Resulallah, haşa. Alçakça bir iftira bu. Allah seni böyle pisliklerden korur. Hazreti Osman radıyallahu anh. Allah seni böyle pisliklerden korur. Hazreti Osman'a dua edip gönderen Resulullah aleyhisselam bu sefer de Hazreti Ali'yi çağırdı. Ona da fikrini sordu. Hazreti Ali'nin cevabı da net tabii. Haşa ya Resulallah, haşa. Büyük bir iftira ve apaçık bir bühtandır bu. Hazreti Ali böyle cevap verdiği halde yine de Resulullah Aleyhisselam'ın çok üzgün olduğunu gördü. Onu birazcık olsun rahatlatmak için sözlerine devam etti. Ya Resulallah, Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz. Allah sana dünyayı daraltmamıştır. Ondan başka kadın çoktur. Bununla beraber sen bir de onun hizmetçisi olan kadına sor. O sana doğruyu söyler. İfadeye dikkat ettiyseniz, Hazreti Ali Efendimizin bir iftirası yok burada. Kötü bir yaklaşımı da yok. Ancak haddimi aşmış olmasam, Allah'tan affımı diliyorum. Hazreti Ali Efendimizin de özür diliyorum ama yani burada Allah sana dünyayı daraltmamıştır. Ondan başka kadın çoktur. İfadesiyle Hazreti Ali, Ayşe annemiz bunları duyunca Hazreti Ali'ye çok kırılacak. Çok kırılacak. Ve diyecek ki beni en iyi o tanır. Yani Allah sana dünyayı daraltmamıştır. Ondan başka kadın çoktur. Yani adeta diğer hanımların var. Olmasa bunu boşarsın manasını da çıkardı Ayşe anne bundan ve çok üzüldü. Ve bu üzüntü kırgınlığına meydan verdi. Ve bu da kırgınlık uzun bir süre içinden atamadığı bir ukde oldu. O yüzden Hazreti Ali'nin bir kastı olmasa da bakın bazen böyle yani her şeyiyle hani bugün deriz ya çaplı adam çaplı her şeyiyle böyle güçlü, kudretli, kuvvetli iyi biri olduğu halde Hazreti Ali Efendimiz bir kötü niyeti de olmadığı halde işte cümle arasında kullandığı birkaç tane kavram Ayşe annemize arasında soğukluk girmesine sebep oldu. Allahu alem biz bilmeyiz. Tabii yine en doğrusunu Cenab-ı Hak bilir. Belki de bunlar biz bundan ibret alalım diye yaşandı. Nasıl olur yani filan kısmını nasıl söyleyebilir? Belki bugün bunlar denecek diye işte Hazreti Ali iftira atmıyor. Haşa diyor. Ama sadece işte Resulullah rahatlasın diye dünya diyor daracık değildir. Bir sürü kadın var diyor. Yani onu boşarsın başka birini alırsın demiyor ama altındaki mana bu. O yüzden bugün de böyle şeyler yaşarsak efendim Hazreti Ali'nin bu yaklaşımının bugüne yansıdığını da anlamış olacağız. Ama aleyhisselam tabi tahkikatı sürdürürken Hazreti Ali aynı zamanda hizmetçiye sor denince Berire adlı bir kızcağız bakıyor Ayşe annemizin hizmetine. Resulullah sen Berire'yi çağırıyor. Ona soruyor. Ey Berire, Ayşe'de seni şüphelendirecek herhangi bir şey gördün mü? Seni şüphelendirecek herhangi bir şey gördün mü? Hayır ya Resulallah. Hayır. Seni hak, din ve kitap ile Resulullah olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o her yönüyle çok temiz ve iffetlidir. Hizmetçi bunu söylüyor birine. Tabi sahabedir o da. Ha? Ama illa bir kusur arıyorsanız, onun da küçük bir kusuru var tabi. Tabi şimdi böyle deyince tüm dikkatler ona çevrildi. Ayşe annemiz için. Aleyhisselam sordu. Nedir o küçük kusur ey Berire? Kendisi çok genç yaşta bir kadın olduğu için ev halkının hamurunu yoğururken bazen uyuyakalır da eve yakın olan koyun ya da keçi gelip hamuru yer. Berire'nin bu esprili cevabı Resulullah Aleyhisselam'ı tebessüm ettirdi. Bu kadar yani. Bundan cesaret alan Berire tekrar söz alıyor. Ayşe herkesten çok Allah'ın bildiği gibi tertemiz bir hanımdır ya Resulallah. Aleyhisselam memnun kalıyor tabii bu cevaptan. Bu sefer de Hazreti Usame'yi çağırıyor. Usame bin Zeyd radıyallahu anh. Onun cevabı da net tabii. Ya Resulallah, onlar senin ailelerindir. O tüm annelerimiz için alıyor. Onlar senin ailelerindir. Biz onlar hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz. Onun aleyhinde söylenenler ancak yalan ve boş laflardan ibarettir. Hepsi iftiradır, apaçık bühtandır ya Resulallah. Hazreti Ayşe Sıddık'a gibi bir hanıma ve bunca sağlam delillere rağmen Resulullah Aleyhisselam araştırma ve soruşturmaya devam etti. Kendisine annem diye hitap ile sürekli iltifat ve saygıyla, merhametle andığı Ummu Eymen'e sordu. Ummu Eymen bereke. Üsame'nin annesi, Zeyd bin Harise'nin karısı. Onun da cevabı açık ve net. Ben işitmediğim bir şey işittim demekten kulağımı, görmediğim bir şey de gördüm demekten gözümü sakınırım. Ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmem. O böyle şeylerden biri olup her şeyle tertemiz bir pakizedir ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam bizzat araştırıp soruşturmayı sürdürürken bu arada sahabiler de araştırıp soruşturuyorlardı. Hatta bazıları evlerinde bile bu konuyu değerlendiriyorlardı. Buna da bir örnek verelim. Burada Zeynep annemiz yok ama güzel bir örnektir. Ayşe annemizi işlerken bu örneği verdim ama hoşuma gittiği için nasıl hareket edeceğiz böyle zamanlarda ya örnek olur diye paylaşayım. Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensari radıyallahu anh ve hanımı Hazreti Ummu Eyyub Fatıma-i Hazreci radıyallahu anha. Evlerinde iftiranın ulaştığı boyutu konuşup değerlendirirken sonunda ilginç bir yere geliyorlar. Ey Ebu Eyyub, sen halkın Ayşe aleyhinde söylemiş oldukları şeyleri işittin mi? İşittim ya, işittim ey Ummu Eyyub. İftira tabii ki. Bunların hepsi yalan ve uydurmadır. Ayşe böyle şeylerden uzaktır elbet. Ey Ummu Eyyub, sen böyle bir çirkinlik yapar mısın? Görüyor musunuz? Yani dikkatten kaçmasın bu. Soruyor. Hayır. Asla. Vallahi ben böyle çirkinlik yapmam. Ben de yeminle söylerim ki sen böyle bir şey yapmazsın. Yine yeminle söylerim ki senin yapmadığını Ayşe Sıddık'a hiç yapmaz. Yaklaşım bu. Yapmaz tabii ki. Yapmaz tabii ki. Bunda yine umayıp söylüyor. Yapmaz tabii ki. Ayşe Sıddık'a böyle bir çirkinliği asla yapmaz. Sen iyi ve hayırlı bir kadınsın ey Ummu Eyyub. Yemin ederim ki Ayşe senden çok daha faziletli ve iyidir, hayırlıdır. Ayşe'nin faziletine kim erişebilir ki ey Ebu Eyyub? Böyle güzel örnekler çok var. Elhamdülillah. Yani böyle bir şey duyulduğunda hakkımızda hüsnü zan edecek insanların olması güzel bir şey. Hazreti Ayşe annemiz bu çirkin iftira ve dedikodulardan dolayı çok rahatsız olduğu için kimsenin ziyaretini istemiyordu. Ama bunun yanında geleni gideni de eksik olmuyordu. Ne olursa olsun bazılarını geri çeviremiyordu çünkü. İşte bunlardan biri de Ummu Eyyub Fatıma-i Hazireciye idi. Evleri de birbirine çok yakındı zaten. Çokça gelen bu hanım sürekli moral veriyor, bunların hepsinin geçeceğini söylüyordu. Bu sefer de evde konuştuklarını anlattı. Öyle ki gözyaşlara sel olmuş Ayşe annemizi tebessüm ettirecek kadar. Yani böyle bir gayret sarf ediyor sahabe-i kiram. Resulullah Aleyhisselam sadece belli bir grubu değil, her gruptan insana istişare ediyor, olayı sorup soruşturuyordu. Bunlar arasında her yaştan insan da vardı. Yine bunlar arasında annelerimiz de vardı tabii. Annelerimiz de vardı. Evet. Hazreti Zeynep annemiz bu çirkin iftiralar karşısında net duruşunu sergilerken bir yandan da Ayşe annemizi bu konuda nasıl yardımcı olacağını düşünüyordu. İşte bu onun faziletini gösterir kıymetli dinleyenlerim. Gerçekten müthiş, yani nasıl diyeyim, müthiş olmaz, süper bir duruş bu yani. Bir yandan da Ayşe annemize bu konuda nasıl yardımcı olacağını düşünüyor. Onun böyle çirkin şeylerden tamamen beri olduğunu biliyordu. Tamamen. Ama bu bilmekle yetinilecek bir şey değildi. Bir şekilde hadisenin üzerine gitmek, hadisenin üzerine gitmek ve onu kökünden söküp atmak istiyordu. Ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu bir türlü. Defalarca ziyaretine gitmiş, elinden geldiğince yardımcı olmuş, dili döndüğünce teselli etmişti. Ama bu kadar yetmezdi. İftira hem çok korkunç ve çirkin hem de çok büyüktü. Bugün böyle bir şeyler duyulduğu zaman kimilerini kolayca harcayabiliyor. Yani Allah muhafaza. Hele hele burada nesi oluyor bu? Kuma. Yani aynı kocanın diğer hanımı. Tam fırsat yani. Yüklen gitsin. Ama asaletli insan bütün hayatını kendi asaletine göre yaşar. İşte burada bunu görüyoruz. Bu konuda ne yapacağını ve nasıl hareket edeceğini, yani bir şeyler yaptı ama daha ne yapacağını ve nasıl hareket edeceğini düşünürken bir anda Resulullah Aleyhisselam geliverdi. Onun gelişine çok sevinip memnun olarak büyük bir muhabbetle karşıladı. Hoş geldin ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam mübarek nur yüzündeki hüznü açıkça gören Zeynep annemiz hüznünü paylaşmak istedi. Seni çok üzgün görüyorum. Hayırdır inşallah ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam gerçekten çok üzgündü. Onu nasıl teselli edeceğini, ona ne diyeceğini bilemiyordu bir türlü. Ey Zeynep, sana bir şey soracağım. Lebbeyk, buyur ya Resulallah. Ayşe hakkında bildiğini, gördüğünü, duyduğunu bana söyle. Bak buna üç tane sordu. Bildiği, gördüğü, duyduğu. Hazreti Zeynep ne yapmam gerekir diye, yani burada atlamayalım, birçok şey yaptı da Yani daha ne yapmam gerekir diye düşünürken Resulullah Aleyhisselam böyle soru sorunca hiç tereddüt etmeden çok net cevap verdi. Ya Resulallah, ben işitmediğim bir şeyi işittim demekten kulağımı sakınıp korurum. Görmediğim bir şeyi gördüm demekten gözümü sakınıp korurum. Vallahi ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bütün bunlar iftiradan başka bir şey değildir. Ayşe bu tip şeylerden tamamen beridir. Tamamen uzaktır ya Resulallah. Zeynep binti Cahş annemizin duruşu bu. Aleyhisselam tekrar soruyor. Sen onun hakkında böyle mi düşünüyorsun ey Zeynep? Bu bir iftiradır. Ayşe böyle şeylerden tamamen beridir ya Resulallah. Sen bundan emin misin ey Zeynep? Eminim elbet. Hem sadece ben değil, kime sorarsanız sorun Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyeceklerdir. Çünkü Ayşe her yönüyle tertemiz bir hanımdır ya Resulallah. Zeynep annemiz böyle cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun olup tebessüm etti. Hem öyle ki haftalardır böyle tebessüm etmemişti. Resulullah Aleyhisselam'ın çok memnun olduğunu gören Zeynep annemiz hemen kalkıp bal şerbeti ikram etti. Ardından o meşhur cevabını bir kez daha tekrarladı. Birkaç kelime farklılığıyla. Ya Resulallah, Ayşe tertemiz bir hanımdır. Bütün bu dedikodular ise ona atılan çok çirkin bir iftiradır. Ben yine ısrarla söylüyorum ki ben işitmediğim bir şeyi işittim demekten kulağımı korurum. Görmediğim bir şeyi gördüm demekten gözümü korurum. Vallahi ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bütün bunlar iftiradan başka bir şey değildir. Ayşe bu tip şeylerden temizdir, tamamen uzaktır, beridir ya Resulallah. Hazreti Zeynep annemizin bu güzel cevapları ile daha çok memnun olan Resulullah Aleyhisselam hayır dua ederek kalktı. Resulullah Aleyhisselam'ı yolcu ederken de yine asaletini ortaya koydu. Zeynep binti Cahş annemiz. Bu kadar üzülmeyin ya Resulallah. Cenab-ı Hak onun masum olduğuna ilişkin vahyini indirecektir. Ayşe her yönüyle tertemiz bir pakizedir ya Resulallah. Hazreti Zeynep annemizin verdiği bu güzel cevap Resulullah Aleyhisselam'ı çok mutlu etti. Zeynep annemiz de bunun çok büyük ve çok çirkin bir iftira olduğunu, Ayşe annemizin asla böyle bir şeye tevessül etmeyeceğini tekrarlarla vurgularla anlattı. Geldiği zamanki hüznün büyük bir kısmı gitmiş, yerine memnuniyet gelmiş bir yüz ifadesiyle sevgili annemize teşekkür ve dua eden Resulullah Aleyhisselam kalkıp çıktı. Hazreti Zeynep annemiz de onun ardından bakarken ne kadar soruşturma yapılırsa yapılsın bu çirkin iftiranın ancak vahiy ile çözüleceğini anlıyordu. Bu akıllı bir hanım, ileri de gören bir insan yani. Ancak vahiy de bu çözülür. Resulullah Aleyhisselam az önce söylemiştim ya bir yandan risalet göreviyle, bir yandan devlet başkanı göreviyle, bir yandan da Ayşe'nin kocası yönüyle soruşturmalarını başlatmıştı. Hazreti Ayşe hakkında böyle çirkin bir şeye ihtimal vermemekle birlikte bu üç yönüyle soruşturma yaparak hadiseyi en berrak bir şekilde ortaya çıkarmak istiyordu. Çünkü öyle de biliyordu Aleyhisselam ama işte ortaya çıkarması gerekiyor. Zeynep annemiz de sakınırım ben derken böyle çirkinliklerden sakının dercesine hem o andakilere ve hem de bütün asırlara çok güzel örnek oluyor. Yeter ki örneği örnek alabilelim, bu kıvama gelebilelim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Zeynep annemizin bu hareketi gerçekten üzerine durulması gereken bir hareket. Çünkü o herkesin yapması gereken ne olduğunu ortaya koymak için Hazreti Ayşe annemiz hakkında Resulullah Aleyhisselam'a verdiği cevabı sürekli tekrarlayıp duruyordu ve Medine'ye bunun yayılmasını istiyordu. Medine'ye bunun yayılmasını istiyordu. Yani dedikodu değil, bu yayılması lazım. Zeynep annemizin bütün derdi buydu. Ve tabii bunu da başardı. Elhamdülillah. Onu bir kez daha sizlerle paylaşayım. Zeynep annemiz. Ben işitmediğim bir şeyi işittim demekten kulağımı koruyup sakınırım. Görmediğim bir şeyi gördüm demekten gözümü koruyup sakınırım. Her bir kelimenin üzerine durmak gerekiyor. Vallahi ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bütün bunlar apaçık bir iftiradır. İftiradan başka bir şey değil bunlar. Ayşe bu tip şeylerden biridir. Tamamen uzaktır. Diğer taraftan da Ayşe annemiz Hazreti Zeynep'in böyle söylediğini duyunca o kadar çok sevindi ki hayatı boyunca bu kadar sevindiğini hatırlamıyordu. Bunu kendisi söylüyor zaten. Bir yandan hayır dua ederken diğer yandan da sevinç gözyaşları içinde şöyle demekten kendini alamıyor Hazreti Ayşe annemiz. Zeynep bu Zeynep. Zeynep yapacağını yaptı yine. Şeref ve asalet sahibi insanlar böyle olurlar işte. Halbuki o Resulullah'ın zevceleri arasında güzelliği ve onun yanındaki mevkii ve itibariyle bana kendisini eşit görür ve benimle rekabet ederdi. Ben ondan hep çekinir dururdum. Fakat burada bu çirkin iftira hadisesinde çok büyük bir asalet sergiledi. Yüce Allah da onu dindeki vera ve takvası sebebiyle korudu. Allah ondan razı olsun. İşte asıl güzellik bu. Yani kuma hakkında böyle güzel bir davranış ortaya koymak, en zor zamanda ona yüklenmek değil, yükünü almak üzerinden. Asalet budur. Asil Zeynep annemiz de bunu yapmıştır. İnşallah bundan sonraki bölümleri de sizlerle paylaşmak üzere. Bugün noktayı burada koyuyor. Önümüzdeki hafta bu güzelliği paylaşma duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbete selamlıyorum. Kıymetli dinleyenler.